Bugün yeni bir seri başlamak istiyorum. Yeni bir serial. Hani hem çok seviyoruz değil mi televizyonda serial bakmaya? Merakla bekliyorsun nasıl devam ediyor. Biz de bugün başlıyoruz 1. Korintliler mektubuna bakmaya. Ve her hafta bir parça okuyacağız bundan. Güzel. Şimdi bugün sadece 1. 9 ayeti okumak istiyoruz. Acaba Pavlus burada nasıl bir giriş yapıyor? Her mektubunda bir girişi var. Ve şimdi bugün ona bir göz atacağız. Korint. Ve ben diyorum buna seri olarak Kaos Kilisesi Korint. Kaos Kilisesi. Ve gerçekten o topluluk öyle bir kaosluydu. Biz onların yanında melek kalıyoruz. Gerçekten. Bizim ne kadar da hatalarımız varsa onlar kadar olamayız. Ve şimdi bu hafta ona bir göz atalım. Şimdi her kasabanın kendi havası var değil mi? Her bir şehrin, kendi bir insanların kendi bir havası var. İnsanlar böyleymiş. İnsanlar da ona göre davranıyorlar. Mesela biz Türkiye'de yaşarken bize anlattılar ki Ankara'ya gidersen Ankara'da oradaki insanlar duraklarda, spırkalarda beklerken çok güzel, sıralı, arka arkaya diziliyorlar. Ama İstanbul'a gittiğin zaman bambaşka. O da bütün kaos. O da her şey, herkes karışık duruyor, kakışıyor, itiyor. Tamam mı? Bambaşka. Neden öyle? Çünkü Ankara başkenttir. Stolica. Hükümet, bakanlıklar orada. Adım başı devlet daireleri bulunuyor. Ve insanların birçoğu memur. Yani devlet adamları. Ve o yüzden oradakiler daha disiplinli, daha sıralı yaşıyorlar. Demek ki bir kasabanın havası insanları çok etkiliyor. Ve Korint kasabasına baktığımız zaman o da ona benzer bir şey görüyoruz. Aynısını görüyoruz. Korint. Bu kasaba nerede bulunuyor? Yunanistan'da, Gırtsia'da. Ve o Yunanistan'ın en önemli geçiş noktasında bulunuyor. Kartaya baktığınız zaman yani Yunanistan çok karışık değil mi? Böyle düz bir kvadrat değil böyle. Bambaşka bir biçimde. Çok böyle yarım adaları var ve karışık bir durum. Ve bu Korint kasabası tam en önemli yolların geçiştiği yerde bulunuyor. Yukarıya bakarsan o da Atina var. Ve İncil'deki Ahaya bölgesi. Aşağı güney tarafına bakarsan orada Sparta var ve Peloponez bölgesi. Ve oradan bir yerden öbür yerine geçmek için, iki büyük kasabaya geçmek için ikisini bağlayan çok dar bir toprak parçası vardı. Ona Korint kıstağı denilir. Yani sadece 6 kilometre uzak düşün yani. Bütün trafik 6 kilometreden geçmesi lazımdı. Tamam mı? Bir tarafta öyle. Kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye geçen bütün trafik Korint'ten geçiyor. Bugüne kadar aynı. Ayrıca sadece topraktan iki tane önemli denizin ortasında bulunuyor. Tamam mı? Doğuda Ege denizi var. Egeus Komorae. Batıda Adria denizi var ve Yunanistan'ın yani güneyinden geçmek çok tehlikeliymiş. Ve denizciler istemezmişler oraya gitsinler ve o yüzden ne yapardılar? Korint limanına yaklaşıp orada gemileri boşaltırdılar. Yükleri toprakla böyle öküz arabalarla bu 6 kilometre geçirirdiler. Kenkreya adındaki kasabaya orada bir başka liman vardı o da başka bir gemiye bindirirdi. Tabii ki bütün bunlar bedava değil. Korintliler orada bir sürü para kazandırdılar geçiş noktasında bulundukları için. Ve ne oldu? O hızlı ticaret yüzünden Korint yeni antlaşma zamanında son derece zengin olmuştu. Zengin bir kasabaydı. Tamam mı? Fırsatlar vardı. Zengin olmak istersen gidiyorsun Korint'e. O da her türlü fırsat var. Çünkü en hızlı trafik orada. Ama para ve bu gemicilerle birlikte başka bir şey daha geldi. Fuhuş, içkicilik ve materyalizm. İnsanların bambaşka bir yaşam stili oldu. Çok kötü, günahlı bir ortam yaratıldı orada. Hatta böyle Greklerin tiyatro oyunlarında ne zaman en sarhoş, en fazla zina eden kişileri göstermek istediler, o zaman Korintlileri gösterdiler. Adam Korint değil mi? Demek en zinacı, en gezginci, en sefahat içinde yaşayan bir kişi. Hatta öyle bir laf uydurdular, bir söz uydurdular. Korintleşmek. Korintleşmek. Adam sabah ayılırken diyor ki ah bırak akşam gene çok fazla korintleştim. Yani öyle bir nam yapmışlardı. Korint halkı öyle kişilerimiz. Pavlus oraya gitmek istemedi, korktu. Önce Atina'daydı. Ve Rab ona konuştu. Git tamam mı, bu kasabada çok halkım var. Pavlus korktu. Ne? Korint'te mi? Öyle bir kasabada mı? Olamaz. Olamaz orada bir kilise olsun. Olamaz orada kişi imana gelsin. Öyle bir düşünce, bir korku vardı. Tamam mı? Sanki Korint yeni antlaşmanın Sodom ve Gomorası oldu. Sanki bugünlerde Amerika'da Las Vegas kasabası gibi. Las Vegas herkes biliyor değil mi? Kumar, fuhuş, narkotik ve her türlü günah için bir sembol olmaktır. Amerika'da günah dediler mi? O zaman Las Vegas. Hani öyle bir anlam kazandı. Öyle bir ortamdan Rab çalıştı. Ve gerçekten kişileri imana getirdi, İsa'ya getirdi. Yeni hayat buldular, yeni doğuş oldu ve artık orada bir topluluk oluştu. Ama o kasabada imana gelen kişiler kolay kolay düzelmeyecekler. Eski yaşam stili, eski düşünceler hemen bir günde kaybolmayacaklar değil mi? Biz belki Las Vegas'ta ya da Korint'te yaşamıyoruz ama bizim mahallemiz yeter bizi. Biz yani 20-30 senede kurtulamıyoruz. Sanki mahalle düşüncesinden, onlar da bir günde Korint düşüncesinden vazgeçmediler. Ve 1. Korintliler mektubundaki konulara şöyle bir göz attık mı, o zaman göreceğiz Korint'teki imanlılar ne gibi problemlerle boğuşurdular, ne gibi, nasıl bir durumdaydılar. Tamam mı? Aslında 1. ve 2. Korintlilerden önce nolunca, yani 0. Korintliler vardı. Bir mektup daha önce yazıldı. Korint'teki imanlılar Pavlus'a bir mektuptan, yani kendi sorularını sundular. Böyle bu konuda istiyoruz yani bir akıl veresin, bir açıklık veresin bize. Ve Pavlus işte 1. Korintliler mektubunda bu hani öbür mektuba cevap veriyor. Demek cevabını okuyoruz ama soruları bilmiyoruz. Hani cevaplara bakarak soruları düşünebiliriz. Evet, şimdi bunlar ne gibi şeylerle boğuşurdular? Bölüm 1'den 4'e kadar Pavlus konuşuyor topluluğun içindeki bölünmeler. Bir topluluk 4 parça oldu. Herkes kendi grup cihazını yaptı. Tamam, Rabbi sofrasını birlikte yapıyoruz. Toplantıda biriz. Ama ben Apollos'cuyum, ben Pavlos'cuyum, ben Mesihçiyim. Tamam mı? Ben Petrus'cuyum. 4 tane bölüm yaptılar. 4 tane grup parti kurdular sanki. Tamam mı? Bu olamaz. Bölüm 5'te Pavlus konuşuyor zina ve gezgincilik hakkında. Demek onlar için normaliydi. Tamam, imanlıyız ama değil mi? Öbür erkekler gibi olayım. Bölüm 6'da öyle bir şey var. Kardeş kardeşi dava açıyor. Bir mal için. Ve Pavlus, bu rezillik sizin için. Nasıl dava açarsınız? Daha iyi haksızlık olsun size. Çalsınlar sizin malınız. Bölüm 7'de zinanın tam tersi var. Görüyoruz bazılar evlenmeye bile yasak ettiler. Biz kutsalız. Karı koca ilişkisi olmaz. O derece geldiler. Bütün kaos, görüyor musunuz? Bölüm 8, 9 ve 10. Orada Pavlus konuşuyor kurban etleri için. Ve orada da bütün bir kaos vardı. Bilmez de nasıl davransın. Bazıları korkardılar normal bir et aslında. Aman bir tanrıya solmuş olmasın. Başkalar sorardılar ama komşum beni çağırırsa. Ben imanlıyım ama bütün komşuluk da mı yapmayalım? Ve başkalar yine en aşırı gidenler ki biz serbestiz. Biz istersek put evlerine bile gidiyoruz. Tapınaklara gidiyoruz. Ve orada öbürlerle birlikte sofra yapacağız. Putlara sunulan etleri. Kaos. Bölüm 11. Kadınlar kafa kaldırmaya başladılar. Biz İsa'da serbestiz diye sanki isyan başladılar yapmaya ve baş örtülerini atadılar. Gene bölüm 11'de Rab'in sofrası hakkında öğretiş var bize. Rab'in sofrası. Nasıl yapardılar? Değil bizim gibi. Onlarda bir agape sofrası vardı. Normal yemek, herkes evinden yemek getiriyor, paylaşılıyor. Ama onlar ne yapardılar? Herkes evinden getirdiği kendi kendine yemeye başladı. Var düşündüğümüz, var yaşadığımız böyle şey değil mi? Ne oluyor? Sanki Rab diyor ki siz evde yemiyorsunuz. Kiliseye geldiğiniz zaman kardeşinizi bekleyeceksiniz. Yoksa sizin Rab'in sofrasınız yok. Ve bu normal yemeğin ortasında bir pauza yapardı ve o yemeğin ortasında ekmek ve şarabı dağıttılar. Rab'in sofrasını yapardılar. Hatta bazılar evden şarap getirip orada sarhoş bile olurdular. Rab'in sofrasını. Bütün kaos. Bölüm 12, 13 ve 14 en çarpıcı bölümler. O da ruhsal vergiler konuşuyor Pavlus. Ruhsal vergiler. Bazıları peygamberlik yapardı. Bazıları dillerde konuşuyordu. Bazılarında mucize yapma gücü vardı. Ve kişiler çok gururlandılar yani. Yani bu şeyler aslında hizmet için verildi ama onlar gurur meselesi yaptılar bunu. Sevgiyi unuttular. Ve diyor ki Paulus bölüm 13'te en önemlisi sevgi. Bu yok mu? Bütün bu şeylerden vazgeç. Bölüm 15'te o da gene bedenin dirilişini konuşuyorlar. Çünkü Grekler için en zor bir şey budur. Ne? Bedenimiz dirilsin? Hayır, yanlışın var. Ruhsal bir diriliş istiyoruz. Ruhumuz Rab'in yanına gidecek. Beden boş ver. Paulus diyor, aha öyle değil. İsa Mesih bedence dirildi ve biz de bedence dirileceğiz. Bunları sıraladık mı ve of yorulduk be, değil mi? O kadar problemler vardı onların arasında. Öyle bir kaos bir kilisesiydi. Öyle bir topluluk için umut var mı hiç? Bunlar düzelebilir mi sizce? Ben olsam onları bırakırdım kendi hallerine baksınlar. Ne halleri varsa görsünler. Ben uğraşmam öyle kişilerle diyeceğim. Ama burada hem Pavlus'un büyüklüğünü hem de onun imanını görüyoruz. Büyüklük dersen çünkü Allah'ımızın büyüklüğü Pavlus'ta bulunuyor. O kendi şanını, kendi büyüklüğünü düşünmedi Rab, değil mi? Bu yeryüzündeki kaosa indi. Gökte kalabilirdi ama yeryüzündeki kaosa Korint'e sanki indi. Bizim gibi anlayışı kıt ve değişmek istemeyen insanlarla uğraştı. Rab'in yaptığı bu. Ve Pavlus da aynısını yapıyor. Ve imanla ne kadar da zayıf olursa olsun, ne kadar da günah işlerse Mesih onu bırakmıyor, terk etmiyor. Aynı onun gibi Pavlus da Korintlilerden vazgeçmedi. Nasıl Galatya 4:19'da yazıyor, o da Galatya topluluğu Türkiye'nin ortasında. Ve şöyle yazıyor, ey evlatlarım Mesih sizin içinizde belli bir biçim alana kadar gene sizinle doğum ağrıları çekiyorum. Bak bir kadın doğum ağrıları ne kadar çekerse diyor, ben kilise için, kardeşler için aynı ağrıları çekiyorum. Mesih sizin içinizde bir biçim alana kadar. Bir bebek nasıl büyüyerse bir biçim alıyor. Önce biçimsiz bir toskadır değil mi? Bir noktadır. Bir biçim alana kadar ben aynı acıları çekiyorum. Ve aynı zamanda dediğimiz gibi Pavlus'un imanını görüyoruz. O iman etti, durumlar değişebilir. Değişecek de. Nasıl Filipiler 1:6'da diyor, siz de iyi bir iş başlatıran onu Mesih İsa'nın gününe kadar tamamlayacak. Ondan eminim. Yapacak. Mesih değiştirecek sizi. Biz çok defa bu umudu kaybettik. Kaybediyoruz. Akşam gene bir köydeydim ve konuştum, hani bir şeyler yapalım, müjde yayalım. Bırak, bu insanlar değişmeyecek. Bu imansızlık. Tamam, zordur. İnsanca düşünürsen haklısın. Onlar insanca değişmiyor. Ama sen insanca mı imana geldin? İnsanca sen başka bir kişi miydin? Demek bizim için olur ama komşum için olmaz. Ya da falanca kilisede böyle böyle bir durum var. Abi bırak onları. Öyle değil mi? Bizde bu kafa var. Ama Pavlus iman etti, umut etti. Hani durum değişecek. Pavlus bu mektubu Kaos Kilisesi Korint'e yazıyor. Madem öyle sanıyorum bizim toplumumuz için de, bizim için bile umudumuz var. Umut var. Güzel. Şimdi ayetlere bakalım daha detaylı. Ayet 1'den 3'e kadar o da Pavlus bir selam sözü yapıyor. Normaldir. Mektup yazarken direkt bir dükkandan bir fiş gibi değil, bir giriş lazım. Bir kişileri yazıyorsun. Ve Pavlus bu selam sözünde bile ders veriyor bize. Bakın ayet 1'den 3'e kadar. Ben Pavlus, Allah'ın isteğine göre çağrılan İsa Mesih'in bir apostolu ve Sosthenes kardeş, Korint kasabasında olan Allah'ın topluluğuna Mesih İsa'da kutsal kılındınız ve kutsal olmaya çağrıldınız. Hem siz hem de her yerde Rabbinizin adını, onların Rabbi ve bizim Rabbimiz İsa Mesih'in adını çağıran herkes. Babamız Allah'tan ve Rab İsa Mesih'ten size merhamet ve barış olsun. Yani ilk okuduğumuzda bunlar çok derin sözler değil. Böyle sıradan şeyler. Ama bakalım Rab bize nasıl bir ders veriyorlar. En birinci kimden bu mektup? Pavlus bir apostoldan diyor. Her mektubunda öyle girişiyor. Pavlus apostol. Pavlus apostol. Elçi. Neden? Pavlus hemen mektubunun başında kendi yetkisini, kendi gücünü vurguluyor. Sanki demek istiyor. Petrus beni Korint'e göndermedi. Yakup'tan izin almadım. Allah beni apostol yaptı, sizi gönderdi. Yani kendi Rab tarafından verilen gücünü her zaman vurguluyor. Onun için benim sözlerime dikkat etmelisiniz diyor. Ben yazmıyorum böyle bir ahbap gibi. hani böyle bir komşu gibi ben yazıyorum Allah'ın yetkisiyle. Ben de yazarsam Allah'ın sözüdür. Ve Pavlus'un yanında başka birisi Sosthenes. İkisi birlikte. Hatta sanıyorum Sosthenes mektubu yazdı kendi eliyle ve belki de mektubu getirdi. Sosthenes. Kimidi bu? Onu gene apostolların işleri, elçilerin işleri kitabından tanıyoruz. Sosthenes orada geçiyor. Bölüm 18'de. En başta Pavlus Korint'e giderken oradaki sinagogun güdücüsü olan Crispus adında bir kişi, değil mi? Pavlus her kasabada aynı yaptı. Gidiyor bir yeni bir kasabaya ve orada direkt bir yeni bir sinagog Yahudilerin toplantı yerine gidiyor. Ve o toplantı yerinin başı, güdücüsü Crispus adında biri en birinci o imana geliyor. Büyük bir şey, değil mi? Sanki bir mucize gibi. Sanki bir cami hocası İsa'yı kabul ediyor. Ona benzer bir şey. Bunu okuyoruz 18, ayet 8'de. Şimdi o pozisya, o iş boş kaldı. Kim olacak? Crispus'un yerine sinagogun başı, sinagogun önderi. Crispus'un arkasından Sosthenes geliyor. Ve bu da görüyoruz, yani önce bu Sosthenes, 1. Korintiler 18'de yazıyor. Daha sonra Pavlus'a karşı çok düşmanlık yaptı. Bütün kasaba halkını puşutturdu, ayaklandırdı. Ve Pavlus'a bir dava açmak istedi. Ama oradaki hakem bu davayı reddediyor. Diyor, ben bu işlere bakmam. Bu sizin aranızda bir kavga, devleti ilgilendirmez. Ve bu sefer yani halk bu Sosthenes'i dövmeye kalkıyor. Neden sahte bir uyandı, yani bir dava açtı? 1. Korintiler 18, 12'den 17'de bunu görüyoruz. Demek Pavlus'un düşmanıydı. Birkaç sene sonra ne görüyoruz? Pavlus'la birlikte çalışıyor. Rab onu da imana getirdi. İkinci defa bir hoca sanki imana getirdi. Ve şimdi görüyoruz o Sosthenes Pavlus'un yanında duruyor. Hatta Pavlus için sekreterlik yapıyor. 1. Korintiler mektubu kendi eliyle yazıyor. Kutsal Ruh gerçekten harika işler yapıyor. Tamam, sonra bakıyoruz kime yazıldı bu mektup? O da yazıyor Allah'ın topluluğuna. Allah'ın kilisesine. Topluluk. Bu söz Grekçe'de çok biliniyor. Birçok kişi Grekçe'de bilmezse bu sözü biliyor. Ekklesia. Var mı duydunuz? Ekklesia demek kilise. İki söz var. Ek, kaleo. Ek, kaleo. Bir yerden çağrılmak. Bir yerden çağrılmış kişiler. Bir yerin içinden çağrılanlar. Ve bu söz ekklesia aslında kilise demek değil de Grek kasabalarında ekklesia yani bir araya çağrılan, öne gelen erkekler demektir. Yani sanki şehir parlamentosu gibi, bir parlamento gibi. Önemli konulara karar vermek için önemli kişiler evlerinden çağrıldılar ve toplantı yaptılar. Bu ekklesia. Mesela yeni danıklar, yeni vergiler uygulamak için, yeni bir yol yapmak için, savaş durumda yapalım mı, yapmayalım mı bir karar almak için bir ekklesia yaptılar. Demek erkekleri önemli, böyle ileri gelen kişileri çağırdılar, toplantı ve şimdi karar veriyoruz. Aynı biçimde Mesihçiler de ekklesiyadır. Demek ki onlar da bir yerden çağrılıyorlar, bir araya gelip toplansınlar ve önemli bir iş bitirsinler. Biz de aslında bir parlamento gibiyiz. Yani o kadar önemliyiz diyor. Ve Pavlus şimdi söylüyor nasıl ve ne amaçla çağrıldık. Nasıl ve ne amaçla çağrıldınız yani ekklesia olduk. Mesih İsa'da kutsal kılındınız ve kutsal olmaya çağrıldınız. Nasıl? Nasıl bir daha? Ne diyor? Mesih İsa'da kutsal kılındınız ve kutsal olmaya çağrıldınız. İki şey. Kutsal kılındınız ve kutsal olmaya çağrıldınız. Mesih İsa'da diyor ki çağrıldık. Ekklesia olduk. Demek bir çağrı aldık ve bu çağrı alan bütün imanlılardır. Değil bazı özel imanlılar. Değil daha ruhsal olanlar. Değil yani kilise hizmet edenler. Hayır, bütün imanlılar çağrılmış kutsal olmaya. Sen İsa'nın müjdesini kabul ettiğin zaman tövbe ve imanla karşılık verdin mi? Kutsal Ruh seni hani yeni doğuş derecesine getirdi mi? O zaman o aynı kutsal ruh seni kutsal kılıyor. Anlaşıldı mı? Değil bunca sene sonra. Hayır, o anda. Sekundada. Bir kişi yeniden doğdu mu? Kutsal ruh kişiyi kutsal kılıyor. Bu ne demek oluyor? Sen artık ayrı bir kişi oluyorsun. Farklı bir kişi oluyorsun. Halkından, cinsinden, mahallinden uzaklaşıyorsun. Artık başka bir halktansın, başka bir cinstensin, başka bir mahalledensin. Kutsal olmak bu demektir. Hemen bir sekundada hatasız, kusursuz, mükemmel olmuyorsun değil mi? Kutsal olmak bu demek değil. Yani sende daha çok lekeler var, zayıflıklar, pürüzler var. Ama kutsalsın. Ve Paulus da bu berbat kaos kardeşlerimizi Korint'te onlara da kutsallar diyor. Siz gene kutsalsınız. Kutsal olmaya çağrıldınız. Evet, kutsal olmanın birinci tarafı hemen oluyor. Kutsal kılındınız diyor geçmiş zaman. Olmuş bitmiş bir olay. Şak diye bir sekunda da kutsalsın. Rab seni öyle görüyor. Bir anda. Ama ve ikinci bir soru var. Kutsal neye çağrıldık? Amaç nedir? Çağrı seçme derken bir amaç lazım olsun değil mi? Sen yemek yaparken bir soğan seçtin mi? Demek bir amaçla seçiyorsun onu. Ve biz de seçildik mi, çağrıldık mı bir amaçla çağrıldık. Amaç nedir? Ve bu da yazıyor. Kutsal olmaya. Nasıl değil mi? Şimdi kafam karıştı. Zaten kutsal değil miyiz? Daha ne istiyor? Demek bu da kutsalın iki tarafını görüyoruz. Hem kutsal kılındık geçmiş zaman. Hem de kutsal oluyoruz. Yavaş yavaş daha kutsal oluyoruz şimdiki zaman. Kutsal kılındık ama şimdi kutsallaşıyoruz. İkisi doğrudur. Birincisi bir göz kırpmasında yapılan Rabbin işi. Öbürü bütün hayat süren bizim sorumluluğumuz. Birincisinde bir şey yapmıyorsun. Rab seni alıyor ve kutsal kılıyor. İkincisinde bütün hayat uğraşıyorsun. Görüyor musunuz? Nasıl Paulus mektubunun başında hemen de ayetlerde İlk ayetlerde Korint'teki imanlılara bir ders veriyor. Selam verirken biri bir ders var. Bak siz kutsal kılındınız. Sanki bütün mektubun konusu, teması budur. Evet, sizin işiniz daha kutsal olmaktır. Allah'ın gözünde kutsalsınız. Şimdi de insanların önünde kutsal olun. Büyük bir fark olmasın bu iki görüşün arasında değil mi? Devam ediyor. Hem siz hem de her yerde Rabbimizin adını... Onların Rabbi ve bizim Rabbimiz İsa Mesih'in adını çağıran herkesle birlikte. Ama bu mektubun sözleri demek sadece Korint'teki imanlılar için değil. Bütün imanlılar için yazıldı. Paulus bunu yazarken Lisa'da bir kasaba için, bütün imanlılar için bunu yazdı ve yazdığının farkındaydı. Paulus bu konularda bir kez son olarak bir karar vermek istiyor. Evlilik hakkında, işte kutsal ruhun vergileri hakkında. Enipitzavine gidiyoruz ya, her zaman içine bir son olarak. Her imanlı kulak versin. Ama aynı zamanda bu sözlerle Paulus burada Korintlilere bir laf atıyor. Pek anlaşılmasa da laf atıyor. Hey, herkesle birlikte diyor. Hey Korintliler sanmayın, sizin kilinizde olup bitenler bilinmiyor. Bütün dünya size bakıyor. Bütün topluluklar size bakıyorlar. Ona göre işlerinizi düzeltirin, kendinize çekidüzen verin. Bir lafla Paulus bunlara bir laf uzatıyor. Evet. Ve mektubun girişinin sonunda normal mektup yazarken adet idi. Mektubu alan kişiye iyilik, hoşluk dileyesin daha girişte. Mesela sağlıklı olasan, Allah evlatlarını bereketlesin, işlerin rast gelsin, yani mallarını çabuk satasan. Hani normal mektuplarda hep böyle bir dilek vardı. Mektubu alan kişiye bir şey diliyorsun. Ve Paulus bunu bile kullanıyor imanlılara bir ruhsal ders vermek için. Yani normal bir adet olan bu yazıları kullanıyor. Ne diyor? Ayet 3. Babamız Allah'tan ve Rab İsa Mesih'ten size merhamet ve barış olsun. Merhamet ve barış olsun. Ne diliyor? Merhamet ve barış. Birinci söz Greklerin selamıydı. Charis diyoruz. İkinci söz Yahudilerin selamı. Şalom. Onu var duyduğumuz değil mi? Paulus burada selam sözünde bile iki kültürü birleştirmek istiyor. Grekleri konuşuyor ve Yahudileri konuşuyor. Çünkü toplulukta Grekler vardı ve Yahudiler vardı. Ve selam verirken biri onları birleştiriyor. Kilisede ne Greksiniz ne de Yahudisiniz diyor sanki. Eski kan bağlantılarınız anlamsız kalıyor. Yeni insanlarsınız. Hem Charis hem Şalom diyor. Grekler Charis derken yani merhamet derken onların aklına geliyordu mutluluk, bolluk, sevinç dilediler. Sanki diyor Tanrılar sana güzel bahşişler versin. Öyle bir dilek vardı. Değil mi? Her halkın başka bir selam sözü var. Bulgarca nasıl diyorlar? Nasıl diyoruz? Zdarsti, değil mi? Ne diyoruz? Zdravey. Yani sağlık. Sağlık en büyük bir şey. Ve Grekler haris derler. Allah sana güzel bahşişler versin. Yani Allah'ın tanrılar. Yahudiler gene şalom derken, şalom, selam aynı kökten geliyor. Daha ağır başlı, daha kalıcı bir durum diliyorlar. Hayatında bir huzur olsun, bir anlaşma olsun. Ne insanlarla ne de Allah'la çekişme olmasın. Öyle bir dilek idi, değil mi? Ve onu hayatımızda istiyor muyuz? Sanki burada bir gelişme var, sanki basamak var anlayışta. Sanki insan yaşlandıkça o dersi anlıyor. Önce yani bol bol haris istiyoruz. Güzel bahşişler istiyoruz. Öyle değil mi? Hayatımızda bu. Güzel bahşişlerden geçiyor hayatımız. Bize mutluluk veren oyuncaklar arıyoruz, oyuncaklar. Oo, bakıyorum Audi 48 aldın kendine. Demek Allah seni bereketledi. Seni de bereketlesin kardeşim, seni de. Değil mi? Kafamız bu, haris bu. Ve hayatımız bu harislerin peşinde koşmakla geçiyor. O oyuncakları istiyoruz. Değil mi? Gittikçe daha fazla oyuncaklar istiyoruz. Ama yaşlanınca anlıyoruz ki aslında önemli olan şalomdur. Değil mi? Huzur. İçeriden gelen bir rahatlık. Yaptın, ettin, aldın, denedin, doydun artık. Peki huzurun var mı? Pensiyeye girerken, emekli olurken, ölüm yatağında sen diyebilir misin? Bende şalom var. Bende huzur var, barış var. Peki huzurun var mı? Şalomun var mı? O zaman anlıyorsun hayatın asıl önemli konuları nedir? Ve şimdi biz haris mi istiyoruz, şalom mu istiyoruz? Pavlus bize onların kaynağını da gösteriyor. İkisi nereden geliyor? Diyor ki babamız Allah ve Rabbimiz İsa Mesih'ten geliyorlar bunlar. Kaynak bu, kaynak orada. Ve gerçekten Yakup 1.17 aynısını söylüyor. Yakup 1.17. Her güzel bahşiş, her haris, her kusursuz vergi yukarıdan geliyor. Işıklar babasından geliyor. Sanki demek istiyor, oradan gelen şeyler gerçek hediyelerdir. Evet, asıl aramamız gereken hediyeler, oyuncaklar, gökteki babamızın verdiği şeylerdir. Onların peşine gidelim. Ve şalom, şalom nereden alacağız? Yuhanna 14.27. Size barış bırakıyorum diyor İsa Mesih son günde. Size sanki şalom bırakıyorum. Size benim barışımı veriyorum. Dünyanın verdiği barışı size vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ne de korkmasın. Barışın kaynağı, huzurun kaynağı nerede? İsa veriyor. Dünya gibi değil. Değil oyuncaklara bağlı, sağlığa bağlı, savaş olmasın. Hayır, bütün bu şeylerin ortasında bile Mesih bize bambaşka bir huzur, bir barış, bir şalom veriyor. Evet, Pavlus kendini tanıtırdı. Mektubu alanları belli etti. Ve şimdi bekliyoruz, hemen konuya girsin, değil mi? Tamam, formaliteler bitti, formalnostlar bitti. Şimdi konuya girelim. Siz böyle böyle böyle. Ben Pavlus'un yerine olsam beklemeyeceğim. Hemen temaya dalacağım. Bakın çocuklar, bu meselelerde lazım tövbe edesiniz, değişiklik yapasınız. Ama Pavlus bunu yapmıyor. Pavlus onu yapacak daha sonra, hiç merak etme. Ama en başta başka bir konuya giriyor. Korint Kilisesi'ne nasıl lazımsa sert konuşacak, evet. Ama en başta Pavlus'un başka işi var. Onlar için Rab'be şükür etmek. Teşekkür ediyor bu kaos kilisesi için. Bak bakalım. Ve bu beni şaşırtırıyor. O kadar yaramaz, günahlı, zayıf ve anlayışsız imanlılar için nasıl şükür edersin? Bakalım bu nasıl olacak? Ayet 4'ten 9'a kadar. Ayet 4 şöyle diyor. Ben Allah'ıma her vakit şükür ediyorum hepinizden için. Ve size Mesih İsa'da verilen Allah'ın merhameti için. Ben şükür ediyorum sizin gibi kardeşler için. Biz genellikle Allah'a ne için şükür ediyoruz? Sor kendi kendine. Allah'a dua ettiğin zaman yapayalnız ne için şükür ediyorsun? Teşekkür ediyorum. Bazıları hiç teşekkür etmiyor. Direkt ne o yani alışveriş listesine göke yolluyor. Allah bana şırlağın lazım, bana şeker, un, bilmem ne, et lazım yolla. Sanki bir magazinine gitmiş gibi. Kaufland'a. Bazılar şükür ederse de ne için şükür ediyoruz? Sağlığımız için, ekmeğimiz için, evlatlarımız için, belki işimiz var diye işsiz değiliz. Bazılar bunun için teşekkür ediyor. Ve aramızda en ruhsal olan belki de kurtuluşumuz için. Rab beni kurtardın diye çok teşekkürler. Öyle değil mi? Ama başka imanları için teşekkür eden var mı? Var mı şükrettiğin başka imanları için? Ya ben kendime bakıyorum. Zor değil mi? Bunu çok seyrek yapıyoruz. Çok seyrek duyarsınlar böyle teşekkür. Hani belki ne zaman sana bir iyilik yaptılar kardeşler, kız kardeşler, yardım ettiler ya da seni överseler, o zaman ya Rab çok şükür kardeşlerim için. Tamam mı? Yaparsın. Ama zor kardeşlerimiz için, bizi yani sinir eden kardeşlerimiz için, apaçık hata yapanlar için, günah içinde yaşayanlar kardeşleri için sen şükür edebilir misin? Öyle bir şey olur mu hiç? Paulus tam bunu yapıyor. Yani var kişi seninle birlik olmak istemiyor. Sen arkandan laf gezdiriyor. Sen mezarını kazıyor açıkçası. Ve gene onun için teşekkür ederiz. Olur mu böyle şey? Paulus burada hiç ayrım yapmıyor. Roma'daki topluluk için aynı sözlerle şükür ediyor. Romalar 1:8. En peşin İsa Mesih'te Allah'ıma hepiniz için şükür ediyorum. Çünkü sizin imanınız bütün dünyada konuşuluyor. Böylesi olur. Bu kolay. Roma'daki topluluk için şükür edersin. Çünkü örnek durumda. Herkese örnek olan bir topluluk. Ama Korint olur mu ya? Kardeş diyoruz. Ama kimse kardeşlerini seçemiyor. Bunu hiç düşündün mü? Sen beden kardeşlerini seçtin mi? Arkadaşlarını, ahbaplarını seçebilirsin ama sana kardeşlerini veren anan babandır. O da seçmeye hakkın yok. Mecbursun, öyle kaldın yani. O nasıl ise kardeşin, öyle kaldın. Ve hangisi daha iyidir? Düşün bakalım. Seni sinir eden kardeşlerin olsun ya da hiçbir kardeşin olmasın. Tek kalırsan. Hangisi daha iyi? Değil mi? Yapayalnız olmak mı? İşte imanlı kardeşlerimize gelince de aynıdır. Hani beden kardeşlerimizi belki anlıyoruz ama iman kardeşlerimize gelince aynısıdır. Biz Bulgaristan'da imanlıların sayısı konusunda bolluk içinde yaşıyoruz. Her gittiğin yerde oho bir sürü imanlı var. Her nereye gidersen kardeşler var. Ve biliyoruz nerede çokluk orada bokluk. Nerede çok kardeş var orada da çok problem var. İmanlıların arasında hep problemler olacak, sana garanti veriyorum. %100. Tek bir yer var, nerede kişilerin arasında problem yok. Biliyor musun nerede? Mezarlıkta. Mezarlıkta kimse komşusuyla kavga yapmıyor. O da herkes kavgasız yan yana sakinlik içinde yatıyorlar. Ama nerede yaşam var, nerede dirilik var, o da problemler de var. Kaos Kilisesi Korint. Onun için kardeşinin kıymetini bil. Ve gerçekten kendi kendime de konuşuyorum. Öyle çok kardeşler var beni sinir ediyor. Çok görüyorum neler oluyor bütün Avrupa'da. Ama gerçekten ben de lazım başlayayım kardeşlerim için teşekkür edeyim, şükredeyim. Türkiye'de öyle kardeşlerle karşılaştı ki hatırlıyorum Alp adında bir kardeşimiz vardı çok sene önce. Kocaman İzmit diye bir kasaba var. 200 bin kişi içinde tek imanlı. Öyle bir kasabada tek imanlı. Ya biz Edirne'de yaşarken ayrıca tek imanlıydık. Kimse yok. Ve ben yeni imana geldiğim zaman kocaman İzmir'de o zaman 2 milyon kişilik idi. 5 tane Türk imanlı vardı. 2 milyon kişi içinde 5 imanlı. Düşün. Özellikle o zaman askerlik yapan kardeşlerimiz yalnızlıktan ve baskılardan çok defa depresyona daldılar. Büyük sıkıntı oldu. Ve tek bir kişiyi ziyaret etmek için tek bir kişiyi ziyaret etmek için 1000 kilometre otobüsten yolculuk yapardık. O zaman kardeşinin kıymetini biliyorsun. O zaman biliyorsun bu değerlidir. Ne kadar da zayıf ise, ne kadar problemli ise iyi ki varsın. Biz Bulgaristan'da kalabalık ve bizi banalına geliyor. Öyle durumlarda kardeşler için şükretmeyi öğreniyorsun. Ve bakalım Paulus hangi konularda şükür ediyor 5'ten 9'a kadar. Öyle ki diyor her meselede onda zengin oldunuz. Mesih'te zengin oldunuz. Hani sözlerde ve anlayıştan yana zengin oldunuz. Sözlerde ve anlayıştan yana zengin oldunuz. En başta söyledik, nasıl Korin kasabası trafikten zengin oldu. Bütün imparatorluktan geldiler Korint'e biznes fırsatlarından faydalansınlar. Ama imanlılar da zengin oldu diyor. İmanlılar da zengin oldu. Sözler de ve anlayıştan yara. Ama bu başka bir zenginlik. Para ile ölçülmez. Anlayış diyor ve sözler de çok konuşmaya bilirdiler. Burada aslında Pavlus Korint'teki kaos kardeşlerine diyor ki Rab size Mesih'te çok fazla bilgi verdi. Yani gerek yok başka bir filozof gelsin size yeni bir bilgi versin. O demek ki zaten zengin oldunuz. Gerek yok şimdi başkası gelsin. Ben sizi şimdi kendi bilgimle zenginleştireceğim. Hayır, onlardan uzak durun diyor. Size yeni öğretişler lazım değil. Siz Mesih'teki zenginliği araştırın. Zaten onun için ömrünüz yetmeyecek. Onu diyor. Zenginlik. Ruhsal bilgi iyi bir şeydir. Ruhsal bilgi iyi bir şeydir. Daha fazla bilgi kazanmak da iyi bir istektir. Pavlus burada kardeşleri bu konuda övüyor. Birçok kardeşlerimiz ruhsal bilgiyi hor görüyorlar. Cahil kalmak dahi. Sanki cahil kalmak yani övülecek bir şey. Aslında kendi tembelliğine ruhsal bir süs veriyorlar bunu yapmakla. Tamam mı? Sen uğraşmayayım, okumayayım. Tamam mı? Allah cahilleri seçti. Ya yeter. Yeter artık. Bu boş bir bahane. Pavlus açık açık diyor ki yani bilgi ve anlayıştan yana zengin oldunuz. Sen bu zenginliği arıyor musun? Oturup da bir sayfa bile araştırdığın var mı? Bekleme bir kişi gelip sana anlatsın. Rab bana açıkla bunu. Hiç yaptığın yer mi? Çok imanlar böyle değil. Hani alışkanlık imanlıları. Evet. Sanki cahillik otomatik alçak gönüllük yaratıyor. Öyle değil. Cahillik cahilliktir. Alçak gönüllük bambaşka bir şey. Cahil olmakla alçak gönüllü olmuyorsun. Tam tersi. Ayet 6. Ve artık gösteriyorsunuz ki Mesih'ten için yapılan şahitlik doğrudur. Hani şöyle. Sabırla bekliyorsunuz Rabbimiz İsa Mesih ortaya çıksın ve ruh vergilerinden hiçbir eksiğiniz yoktur. Ne diyor? Ve artık gösteriyorsunuz Mesih için yapılan şahitlik doğrudur. Mesih'in haberi, şahitlik, yani müjde, iyi haber. Korint'teki halk nasıl bileceydi iyi haberin doğru olduğunu? Pavlus geliyor, anlatıyor İsa şöyle böyle. Peki kişiler nasıl emin olabilir? Çok kişi geliyor, çok haberler, dinler, yollar, filozofluklar böyle yayıyorlar. Nasıl emin olabiliriz bu doğru olduğunu? İki şey gösteriyor. Bir diyor, sabırla Mesih'in gelişini bekliyorsunuz. Korint'teki Mesihçiler, onların hayatı Mesih'i beklemek idi. Artık bu dünyanın önemli saydığı şeylerin peşine gitmiyorlar. Gitmediler. Onlara umut bağlamadılar. Onların tek umudu Mesih'in dönüşüdür. Bir kişi o derece geldi mi, para mı, eğlence mi, sağlık mı, boş ver. Bana Mesih lazım, bana sonsuzluk lazım. O zaman bu çok güçlü bir şahitliktir. Kişiler buna görüp diyecek ki bu adam bambaşka. Bizim gibi düşünmüyor. Sonsuzluğu arıyor. Allah'ın kendisini arıyor. Birincisi bu. İkincisi diyor, kutsal ruhun vergileri. Sizde kutsal ruhun vergileri var. Armağanları var. Övüyor onları. Bu iyi bir şey. Bu gösteriyor yani Mesih'in yolu hakikattir. Tamam. O konuda Korint Kilisesi'nin çok hataları vardı. Zayıf, ruhsal konularda büyümemiş imanlı bebekler gibi işte o ruhsal vergileri kullanırdılar kendi faydaları için. Gurur yapsınlar. Bunlar hepsi çok yanlış. Ama ruhsal vergilerin kendileri iyidir. Ve Pavlus diyor iyidir. Ve onların peşinden gitmeliyiz. Pavlus onlara bile diyor ki iyi ki bunu yapıyorsunuz. Biz çok defa yanlış hareketlere bakıp diyoruz daha iyi hiç uğraşmayalım. Daha iyi böyle şeyler olmasın aramızda. Evet ama Pavlus öyle konuşmuyor. Bakın 1. Korintliler 14:5'te diyor ki istiyorum hepiniz dilde konuşasanız ama daha fazla istiyorum peygamberlik edesiniz. Hepiniz peygamberlik edesiniz. Biz sadece 2-3 spesyalist. 1. Korintliler 14:1 sevginin peşinden koşun ve uğraşın ruh vergileri alasanız. Sevgi ve ruh vergileri sanki kontrast değil. Onlar birbirlerine düşman değil. Hem sevgi hem ruhsal vergileri diyor. En çok gene peygamberlik edesiniz. Bunun üzerinde duruyor. peygamberlik edesiniz, Allah'ın sözünü direkt o kurajla, yani cesaretle konuşasınız. 1. Selanikliler 5:19-20. Kutsal ruhu söndürmeyin. Peygamberlikleri bir kenara atmayın. Durma dakika, bunun üzerinde duruyor. Ben istiyorum hepiniz peygamberlik yapasın. Hepiniz Allah'ın sözünü kurajla konuşasınız, cesaretle. Bu aslında büyük bir şey. Ruhsal vergiler, biz bunu okuyup çoğunuz defa düşünmüyoruz. Burada ne oluyor? Rab kendi evlatlarına hem de en basitlerine, hani işçiler, köleler, ev kadınlara öyle ruhsal bir güç veriyor ki eskiden ancak en büyük Allah adamlarında vardı öyle bir güç. İlyas, Samuel, tamam mı? Öyle kişilerde var idi. Yeşaya, Daniel, öyle kişilerde var öyle bir ruhsal bir güç. Ama yeni antlaşmada bu aynı kuvvet en basit köleye, en basit ev kadına, en cahil köylüye veriliyor. Kilise böyle çalışıyor. Ve biz o vergileri kullanıyoruz. Mesih'in ruhsal bedenini, yani topluluğu ilerlettirelim, besleyelim. Efesliler 4:16 bunu çok güzel anlatıyor. Bakın, ruhsal vergiler ne için veriliyor? Amaç ne? Bütün beden, yani bütün kilise, ondan, Mesih'ten fırsat alıyor. Hani şöyle, bağlı olan her parça, yani sen, bir şey katıp bedeni bir arada tutuyor ve birleştiriyor. Her bir imanlı kendi ruhsal vergilerini kullanarak bedeni, kiliseyi birleştiriyor ve ilerlettiriyor. Her bir parça tek tek tertipli işliyor. Böylelikle bütün beden kendi kendini sevgide büyütürüyor ve yetiştiriyor. Kendi kendini. Buna şaşıyorum. Demek Rab her birinize, her birimize öyle bir fırsat verdi. Bu fırsatları kullandık mı, bu ruhsal vergileri kullandık mı diyor. Her şey içeriden büyüyecek. Dışarıdan hiçbir şey lazım değil. Paulus diyor, bu bir şahitliktir. Böyle oldu mu, bir kilise böyle büyüdü mü, bu kilisenin kendisi bile, bu grup insan büyük bir şahitliktir. Bu serseri amatör takımı kendi kendine Allah'ın tapınağı haline getiriyor. Kendi kendini Allah'ın tapınağı haline getiriyor. Kilise böyle büyük bir şahitlik oluyor imansızlara. Allah onların arasında yaşıyor, diridir. Değil o kocaman put tapınaklarında. Değil ne de hani bu Yahudilerin kalıplaşmış sinagog hizmetinde, ama bu amatörlerin arasında Rab çalışıyor. Ruhsal vergiler. Ve Paulus bu konuda Korintlileri övüyor. Son olarak bir daha mektubun başında diyoruz, Paulus onlara umut veriyor. Daha selam verirken Paulus onlara bir umut veriyor. Hani gelmiyor sopayla döveyim sizi, düzelseniz. Öyle bir yaklaşım yok. Onlara umut veriyor. Tamam, Dakar'da aranızda çok büyük konular, problemler var. Ama ben eminim Rab düzeltilecek her şeyi. Daha sonra onlara çok ağır sözler söyleyecek. Onların cahilliğini ortaya koyacak. Ama her şeye rağmen Paulus umut doludur. En yaramaz, en problemli topluluk bile düzelebilir. Çünkü ayet 8... O da size sona kadar kuvvet verecek. Öyle ki Rabbimiz İsa Mesih'in gününde kusursuz olasınız. Kusursuz olasınız. Mesih geldi mi kusursuz olacağımız diyor. Şu anda Mesih'in işi budur. Gelini, yani bizleri hazırlıyor. Dün için, bunu anlıyoruz artık. Ne oluyor değil mi? İşte bu gelin biziz diyor. Ve Mesih bizi hazırlıyor, düzüyor, temizliyor. Saçlarını, fıstığını, her şeyini düzüyor. Ayet 9, Allah sadıkandır. O kendisi sizi çağırdı. Onun oğlu bizim Efendimiz İsa Mesih ile beraberliğiniz olsun. Allah diyor sadıkandır, sadıktır. Sadıktır. Nasıl bir kadın? Kocasının bütün yaramazlıklarına, bütün dayaklarına, içkiciliğine, gezginciliklerine katlanırsa, bir umutla, tek bir umutla, hani bir gün değişecek diye, nasıl o dua ederse sadıkan, sadakatle, günden güne. Ve kocası bir bakıyorsun, bir gün öyle bir duruma geliyor, tamamen değişiyor. Grek mitolojisinde, Greklerin efsanelerinde var duyduğunuz Kral Odysseus. Odysseus, hani o büyük bir destan. Odysseus değil mi? O meşhur. Savaştan sonra Odysseus, tanrılar onunla oynuyorlar. Ve öyle yapıyorlar, 20 sene memleketine dönemiyor. 20 sene. Gurbette geziyor, hani bir sürü maceraları oluyor. İstiyor özlemle karısına dönmek istiyor ama dönemiyor. Herkes diyor, o öldü artık. Ama onun karısı Penelope, kraliçe Penelope kocasına sadıktır. Hep umut ediyor dönecek. Biz nasıl İsa'ya umut ediyoruz dönecek. Her taraftan soylu kişiler geliyor şimdi değil mi? Adam yok. Odysseus yok meydanda. Karı yalnız kalmasın, yeni evlensin. Her taraftan soylu erkekler, kişiler geliyor onunla evlensinler diye. Ve onun sarayında kendine yer yaptılar, yiyorlar, içiyorlar. Aylarca, senelerce orada kendine yer yapıyorlar. Ve Penelope ona baskı yapıyorlar. 107 erkek. Ama o hep bir bahane uyduruyor evlenmesin. Kocasına sadıktır. Kocasının dönüşünü bekliyor. Hatta sonra diyor ki tamam ben razı geleceğim, evleneceğim. Kaynatam için bir çarşaf öreceğim. Kendi elimle bir çarşaf öreceğim. Hazır oldu mu aranızdan yani kendime bir koca seçeceğim. Ama bir trikle. Gündüz işliyor, geceleri gene söküyor. Yani değil mi? İpliklerini yeniden çözüyor, söküyor bir taraftan. Ve en sonunda 20 sene geçiyor. 20 sene geçtikten sonra kocası Odysseus dönüyor. Ama bir dilenci kılığında. Öldürmesinler onu. Tamam mı? Ve kimse onu tanımasın. Ve en sonunda karısıyla evlenmek isteyenleri kovuyor o adam. Tamam mı? Ve kendi karısına kavuşuyor. En sonunda. Rab eski antlaşmada aynısını yaptı İsrail halkına. Senelerce bekledi. Dönsün. Sadakatli. Sadıkan kaldı. Kendi halkına. Ama işte onlar Penelope gibi sadıkan kalmadılar. Hani birçok putlara taptılar, birçok yani yaramazlıklar yaptılar. Ama Rab sadıkalıkla bekledi. Son olarak 2. Timoteus 2, 12, 13 şöyle okuyoruz. Eğer biz dayanırsak onunla birlikte, İsa'nın birlikte krallık süreceğiz. Şimdi dakikada dayanırsak baskılara onunla birlikte kral olacağız. Eğer onu inkar edersek, hayır İsa değil, o da bizi inkar edecek. Ama sadıkan kalmazsak, o gene de sadıkan kalıyor. Çünkü kendi kendini inkar edemez. Rab sanki bir parça, kendisinden bir parça sana böyle. Kutsal ruh diyoruz sana. Tamam mı? O parça sende bulunuyor. Özlüyor onunla gene birleşsin. Ve o yüzden kendi kendini inkar edemez diyor. Bakın Korint Kilisesi o kadar büyük bir kaosydı. Öyle bir karışıklık, öyle günahlar, öyle cahillikler içinde gezerdiler. Rab gene de umut veriyor. Rab gene de sadık kalıyor. Rab gene diyor ki ben sizi bırakmayacağım. Aynı bu bize umut versin. Bizde de bir sürü şeyler var. Ama gerçekten biz de Rab'a güvenelim. O da bizi düzelttirecek. Rab sizin yoksun.